Ayrım 36.
Bu olayda da örneklendiği gibi timar sisteminin çözülmesi sonucu timarlı sipahiler tam bir suç unsuru haline geliyor ve buradan elde ettikleri güçle yerel halk üzerinde baskı tesis ediyorlardı. Kaldı ki bu konuda yalnız da kalmıyor, sırtlarını yüksek bürokrasiye, kimi yerde hukuk adamlarına ve çoğunlukla da mütegallibe ile derep beylerine dayıyorlardı. Of kadısına hüküm ki, erbabı timar kariyerlerinden kazai merkume tabi holayse nam kariye ahalisinin gelip bunlar defterde resmi Trabzon mutasarriflerine hasıl kaydolunmuş yayla zamanında koyun vesaire davarları ile çıkamazlar iken, Trabzon valisi tarafından voyvode ve müteselim olanlar, hilaf-ı kanun ve defter resmi yaylak müteallibesi ile teaddi ve rencide eylediklerini bildirip, men ve def olunmak babında Hülle-i Hümayun'un rica eylediklerin ecilden kanun üzere amel olunmak için yazılmıştır. Ferman evasıtı Şaban sene 1132. Of tarihi, vesikalar ve fermanlar, yazan Hasan Umur, İstanbul 1951, sayfa 96. 16. yüzyıl boyunca eşkıyalık yapan veya eşkıyalarla işbirliğine girişen timarlı sipahiler Anadolu'nun hiçbir yerinde kanun tanımıyor, halkı adeta canından bezdiriyordu. Niğde sancağı sipahilerinden Mustafa başına topladığı bir levent bölüğüyle tam bir celali eşkıyası gibi davranıyor, etrafı kasıp kavuruyordu. Alaşehir ve Kula'da Adana timarı Sinanoğlu Ali başına topladığı 20 kadar levent ile halkı canından bezdiriyordu. Muğla'da da durum daha da farklıydı. Menteşe Sancak Bey'in İstanbul'a bildirdiğine göre Menteşe Alay Bey'i Kulaksızoğlu Mehmet yıllardan beri başa çıkılamayan bir derebeyi olmuştu. Üç sancakta timar sahibi olan sipahiler eşkıyalık yapıyor, vuruyor, çalıyor, öldürüyor ve başları dara düşüp sıkışınca da derebeyi Kulaksızoğlu'na sığınıyorlardı. Teke Alay Bey'i Mustafa da Kulaksızoğlu Mehmet'in yardımcılığını yapıyordu. Kulaksızoğlu ve Mustafa'nın koruması altındaki timarlı sipahiler 5'i 8'i bir araya gelerek yörede şiddet uyguluyor, terör estiriyordu. Kulaksızoğlu ile devlet de başa çıkamıyor, devletten kaçanların sığınmasıyla birlikte Kulaksızoğlu günden güne güçleniyordu. Mustafa Akdağ, adı geçen eser, sayfa 240. Bu sırada Canik Beyliği hudutları içinde de timarlı sipahiler insanları terörize ederek zor durumda bırakıyorlardı. Bu sancağın beyi divana yolladığı mektubunda Ramazan adında pek azılı ve tam anlamıyla zorbalık bir timarlı sipahi tanıtmıştır. Anlatıldığına göre halktan parası olanların akçelerini, altınlarını zorla aldığı, karşı gelenlere dayak attığı, yarattığı korku yüzünden nice fukaranın yurt ve yuvalarını terk edip kaçtıkları, 70 akçeli, gündeliği ya da ulufesi 70 akçe olan bir kadıyı evinde seccadesi üzerinde otururken yakasına yapışıp nice hakaret ettiği, sözü geçen eşkıya yakalanıp çıkarıldığı mahkemedeki yargısı sırasında ispatlanmış bulunuyordu. Mustafa Akdağ, adı geçen eser, sayfa 239. Tüm bu olaylar ve gelişmeler ayrıcalıklı bir grup oluşturan timarlı sipahilerin kimi yerde koruyan, kimi yerde de korunan durumuna geldiğini ve bu durumda timarlı sipahilerin mafyos bir unsur haline dönüştüğünü gösteriyordu. Leventler ve suhtelerden farklı olarak timarlı sipahiler yerelde sosyal yaşamın bir parçası haline gelmiş bulunuyor, bu oluşum nedeniyle de eşkıyalardan, çapulculardan ve yağmacılardan ayrılıyordu. Timarlı sipahiler giderek yerel güç durumuna geliyor ve derebeyleri, beyler, ağalar gibi diğer güç odakları ile özdeşleşiyorlardı. Bu durum ise Ön Asya toplumsal belleğine adeta silinmez bir biçimde kazınıyor, ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar bağlamında her zaman çekicilik kazanıyordu. Aynı durum ehli örf için de geçerliydi. Ehli örfün mafyalaşması. Beylerbeyi, Sancakbeyi, şehirdeki subaşılar, bunlara bağlı tüm inzibat güçleri, şehirlerde asesbaşılar ve asesler, köy kasaba gibi yerlerde valilerin, subaşıların kişisel adamları olan köy kaza ve il subaşıları, ketu dağları, kaymakamları, vekil olarak yerlerine bıraktıkları adamları, hükümetin merkezden atadığı mübaşirler, bir iş halletmeye memur edilen kişiler, yasakçılar hep ehli örf olarak adlandırılan devlet memurlarını teşkil ediyordu. Ancak resmi yazışmalarda ehli örf olarak sadece sancak beyleri ve bazen onların da üzerinde beyler beylerin adına rastlanıyor, asayişi korumakla ve merkezin emirlerini yürütmekle görevli kapı ağaları kastediliyordu. 16. asırda Anadolu'da ve bütün taşrada cereyan eden olumsuz olaylara merkezden çok uzaklarda olduğu için kolaylıkla beylerin adamları da karışıyordu. Bu adamlar ise kuşkusuz doğrudan ve dolaylı biçimde ehli örf ile bağlantılı ve münasebet içinde bulunuyorlardı. Örneğin beylerin kapı ağası durumunda bulunan kişilerin başlarına topladıkları leventler, kapı ağalarının değil beylerin, sancakbeyi veya beylerbeyi, kapı halkı niteliğini taşıyorlardı. Oysa görünürde bu leventler kapı ağalarının adamları durumunda bulunuyorlardı. Bu nedenle ehli örfün beylere bağlı ağalar bölümünün kişisel olarak arazi, emlak ve servet biriktirme imkanları bulunmuyordu. Beylerin kapı ağaları olup da ehli örflük yapan bu kişiler önceleri isyancıların ve eşkıyaların peşine düşerek devlet adına görev yapıyorlardı. Yasa dışıları takip etmek ve başarı kazanmak için beyleri adına kuvvet topluyor, kalabalık levent bölükleri oluşturuyorlardı. Ne ki sayıları gittikçe kalabalıklaşan levent bölüklerinin İyaşe sorunu büyüyor, beylerin kendi keselerinden ulufe dağıtmaları olanağı bulunmuyordu. Bunun üzerine beyler adına ehli örf, bölüklerin varlığını sürdürebilmek amacıyla halktan çeşitli yollarla para topluyorlardı. Ancak devletin menfaatleri yönünde başlatılan bu uygulama giderek rayından çıkıyordu. Beylerin sekbanları durumundaki devriye bölükleri bekar insanlardan oluşuyordu. Bunları besleyip barındırabilmek için ehli örf gittikleri yerlerde ya salma yoluyla ya da başka adlarla vergi topluyorlardı. Ancak bu yöntem giderek halkı soyma aracına dönüşüyordu. Açıkçası ehli örf eşkıya takibi için değil, kendi çıkarı için halkın varlığına el koyuyordu. İş bununla da kalmıyordu. Halkın dışında varlık sahiplerinin servetlerine de göz dikiliyordu. Sancak beylerinin, paşalarının bir de kapusu yani maiyeti bulunuyordu. Paşanın kapusu ne denli disiplinli olursa itibarı da o denli yüksek oluyordu. Paşa kapılarında hizmet eden asker ve siviller ilk zamanlarda son derece disiplinliyken 16. ve özellikle de 17. yüzyılda meydana gelen olumsuz nedenler onları da etkiliyor, bozulmalarına yol açıyordu. Bunun bir nedenini de paşaların kapılarına rastgele bölükbaşı ve sarıcı almaları, özellikle de Kürt, Türkmen ve Yörüklerin girmesine izin vermeleri teşkil ediyordu. Eşkıya paşalar, hırsız paşalar, haklarından şikayet edilen paşalar yahut da çok önemli ve güç işlere memur edilen paşalar, nerede belalı, cesur, gözü kanlı adam ve bölükbaşı varsa yanına alıyor, işlerini bunlar vasıtasıyla gördürüyorlardı. M. Çağatay Uluçay, adı geçen eser, sayfa 101. Bilindiği gibi sancakların başına sivil beyler atandığı gibi askeri paşalara arpalık olarak da veriliyordu. Beyler ve paşalar işlerini kapılarına rastgele aldıkları kaba saba, basit, açgözlü ve müstebit adamlara yaptırıyorlardı. Kapı ağaları başlangıçta beylerin kendilerini gönderdiklerini ve parayı beylerin toplattığını söylüyorsa da bir süre sonra tavırlarını açıkça ortaya koyuyorlardı. Efendilerini dinlemiyor, isyan ediyor, yağma ve eşkıyalığa girişiyor, tam anlamıyla celaliye dönüşüyorlardı. En ziyade 1559 sıralarında Doğu Anadolu sancaklarında ehli örfün giriştikleri soygun ve yolsuzluklar hakkında İstanbul'a raporlar geliyordu. Örneğin Siverek Sancağı Bey'inin subaşıları ve adamları Hristiyanların bayramında birçok kimselerle toplanıp içki içmişler, ondan sonra ahaliye musallat olmuşlardı. Kadının işe el koymak istemesi üzerine sözleri geçen bey ve adamlarını mahkemeyi bastıkları, Siverek Bey'in ise kendilerini koruduğu, bundan yararlanan saldırganların kaçtıkları bildiriliyordu. Bu durumda suçlananların teftişine Diyarbakır Kadısı görevlendirildi. Siverek Kadısı da bu Sancak Bey'in kanunsuz davranışından şöyle yakınıyordu. Kürtler arasında cinayet almış yürümüş olup kazada yılda 40-50 adam öldürülür olmuştu. Filan benim karıma laf attı diye olur olmaz nedenlerle kan dökülüp durmaktaydı. Hasımlar birbirinin harmanlarını ve evlerini ateşe veriyorlardı. Sancak Bey'i olanlar ve adamları suçluları yakalayıp mahkemeye getirecek yerde paralarını alıp serbest bırakmaktaydılar. Ayrıca timarlı sipahiler, zaimler ve hele valilerin adamları reaya yani halka türlü zulümlerde bulunuyor, onları kanun ve defter dışı salgın ve angaryalarla eziyorlar, şikayet olunduklarında ise mahkemeye yanaşmıyorlardı. Bu durumda beylere ve bu gibilerinin mahkemeye sevkleri için boş yere emir verilip durmaktaydı. Mustafa Akdağ, adı geçen eser, sayfa 244-245. Bu durum sadece Doğu illeriyle sınırlı kalmıyordu. Ehli örf her yerde soygunlara, eşkıyalığa girişiyor, halk ne yapacağını şaşırıyordu. Örneğin İspir timarlı sipahileri ve halk kadıya gelerek İspir Sancak Bey'inin yasa dışı işlemlerini ve gerçekleştirdiği soygun eylemlerini sıralayarak İstanbul'a bildirilmesini istiyordu. İddiaya göre Sancak Bey Sinan Bey bedelini ödemeksizin halktan yağ, bal, koyun, tavuk, odun, ar topluyordu. Kendi adamlarının işlediği cinayetleri örtbas etmek için mağdurlara işkence yapıyor, şikayetçileri dövüyor, kovalıyordu. Divriği Sancak Bey'i de aynı eylem ve uygulamalarda bulunuyor, buna karşılık Kadı Sancak Bey'ini koruyarak ona iftira edildiğini ileri sürüyordu. Durumun aydınlığa kavuşturulması görevi Sivas Rum Beyler Bey'ine veriliyordu. Kırşehir'de ise kadı görevde bulunan Sancak Bey'in yerine bakan kaymakam ile Subaşı Hüseyin'in halkı soymaya başladığını bildiriyordu. Bunun üzerine İstanbul'dan umumi teftişlerine Emri Şerif geliyor, şikayetçilerin mahkemeye başvurmaları isteniyor, kaymakam ve subaşı emre uymuyor, mahkemeye gelmiyorlardı. Kütahya ve Afyon Karahisar'da halk son derece zor durumda bulunuyordu. Zira buralarda Sancak Bey'i subaşıları, zaimler ve kadılar ve naipler ve sipahi ve bil cümle ehli örf taifesi reayaya zulüm ve teaddi ediyorlardı. Mustafa Akdağ, adı geçen eser, sayfa 245-246. Sancak beyleri, paşaları ve adamları sık sık Sancak mıntıkasında devre, yani devriye anlamında algılanabilir, çıkıyor, halkın çoluk çocuklarıyla oturduğu evlerde konaklıyorlardı. Oysa yasaya göre köy odasında veya halkın göstereceği bir yerde kalmaları gerekiyordu. Keza ihtiyaçlarını para ödeyerek gidermeleri şart koşuluyordu. Ancak beyler, paşalar ve adamları böyle davranmıyor, hem halkın evini adeta işgal ediyor, hem de yiyip içiyor ve hiçbir bedel ödemiyorlardı. Devir memnu iken, yani yasak iken, Zeynel Abidin Paşa 600'den fazla atlı ile Çoban İsa köyüne gidip halka bir hayli eziyet yaptıktan sonra tutarı 15.514 akçeyi bulan bedava yem, yiyecek, içecek ve konakçı akçısı ile zahire almıştı. M. Çağatay Uluçay, adı geçen eser, sayfa 102. Ehli örfün mafyalaşması olgusu çok büyük bir önem taşıyordu. Zira bürokrasinin en üst düzeyinde meydana gelen bu yasa dışı eğilim, Osmanlı İmparatorluğu'nun sadece 16. yüzyılı ile sınırlı kalmıyordu. Bu dönem devlete ve topluma atılan mafyalaşmanın tohumları, ki zemin zaten bu oluşuma azami derecede elverişli bulunuyordu, daha sonraki imparatorluk sürecinde, Cumhuriyet devrinde ve hatta günümüzde etkilerini sürdürüyordu. Zira toplumsal yapı 16. yüzyıldan itibaren büyük bir değişime uğruyor, mafyos anlayış ve yapılanmanın genelde ise mafyos toplum yapısının ortaya çıkmasına neden oluyordu. Ehli örfün mafyalaşması olgusuna Sicilya örneğinden yaklaşarak paralellik kurmak ve yapılması gereken analizi bu zemine oturtmak yararlı olabilir. Sicilya'da 19. ve 20. yüzyıl başlarındaki sosyal dönüşüm sonucunda mafya önderlerinin dayandığı kitlenin, büyük çiftliklerin, ki bunlara latifundiye deniyordu, kahyaları olduğu görülüyordu. Sicilya'da toprak kesiminde şu yapılanma söz konusuydu. Latifundiye adı verilen büyük çiftlikler teşekkül etmiş bulunuyordu. Bu çiftliklerin mülkiyeti Sicilyalı aristokratların elindeydi. Çiftliklerin mülkiyeti onlara miras yoluyla geçmişti. Aristokratlar latifundiyelerin yönetimini geniş çapta çiftlik kahyalarına bırakmış bulunuyorlardı. Kendileri son derece rahat bir yaşam sürüyorlardı. Bu aristokratlar zaten nesilden nesile geçen bir rehavet ve elde ettikleri bol ve kolay kazançla tembelliğe alışmış, hatta dejenere bir yaşam sürmeye başlamışlardı. Bunlar çoğunlukla adada oturmuyor, Roma'ya veya daha kuzeydeki büyük kentlere yerleşiyorlardı. Aristokratlar buralara eğlenceye yönelik süfli bir yaşam sürerken, Sicilya'daki çiftliklerini kahyalar yönetiyor ve işletiyorlardı. Toprakları köylülere onlar kiralıyor, topraksız köylülere iş veriyor, ücretleri onlar saptıyor, köylüleri onlar cezalandırıyor veya ödüllendiriyorlardı. Kısacası toprak sahibi aristokratlara tanınan bütün ayrıcalıkların ve yetkileri latifundiye kahyaları kullanıyordu. Yoksul halk ise aristokratlar yerine kahyalarını tanıyor, onlardan korkuyor, onların gözüne girmeye çalışıyor ve onlara saygı gösteriyordu. Zaman içinde kahyalar hem aristokratlara hem de altlarındaki kitleye karşı sertleşmeye başlıyordu. Zaten kolayca kaba kuvvete başvurabilen ve suç işlemeye eğilimli olan kahyalar, çeşitli yöntemler uygulayarak tesis ettikleri baskı ve yaydıkları korku nedeniyle mücadele gücünü yitirmiş olan aristokratları sindiriyor ve büyük toprakların mülkiyetini ele geçiriyorlardı. Yasa dışı yöntemler uygulamakta ustalık kazanmış bulunan kahyalar gerektiğinde kolaylıkla kan dökebiliyorlardı. Bunların büyük bir bölümü ya adam vurmuş ya da öldürmüş kişilerdi. Kolaylıkla silah kullanabiliyorlardı. Halk da bunu bildiği için kendilerinden son derece korkuyor, kahyalar bir yandan ekonomik, diğer yandan moral bakımdan güçlerine güç katıyorlardı. Böylece yerel yaşamda tek yaptırım gücü haline geliyor, yoksul kitleler kendilerine tam anlamıyla teslim oluyor ve sinerek köşelerine çekiliyorlardı. Kısacası kahyaların önünde baş eğiyor, tek otorite olarak onları kabul ediyor, saygı gösteriyordu. Böylece eski dönemin latifundiye kahyaları yeni dönemin yerel güç odağı haline geliyor ve eski mafyozolar bu dönemin mafya şeflerine dönüşüyordu. Dünyamızı saran mafya, Murat Çulcu, Kastaş Yayınları, İstanbul 1992, cilt 1, cilt 2. Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıldaki sosyal yapısı ve yönetim biçimi büyük farklılıklar göstermesine karşın, ehli örfün mafyalaşması Sicilya'daki mafya yapılanmasını ve mafyoz dönüşümü çağrıştırıyordu. Mutlakiyet rejiminde merkezi otorite bütün yetkilerini beyler beylerine ve sancak beylerine, timar, zeamet, has sahiplerine ve kadılara kullandırıyorlardı. Bunun sonucunda çoğu yerde sancak beyleri, hatta beyler beyleri de dahil olmak üzere onlar adına hareket eden ehli örf tam anlamıyla mafyalaşıyordu. Başta şiddet ve terör olmak üzere her türlü mafyoz yönetime başvurarak halka sindiriyor, onların malını mülkünü yağmalıyor, soyuyor, dövüyor, yaralıyor, öldürüyor, oğlunu, karısını, kızını kaçırarak tecavüz ediyordu. Çoğu kez elinde bulundurduğu ayrıcalıklar nedeniyle yasal zırha bürünüyor, sıkışınca mahkemeleri bile hiçe sayıyorlardı. Osmanlı'da has sahipleri Sicilya'daki aristokratların yaptığına benzer bir uygulama ile haslarını iltizama veriyorlardı. Mensupları açgözlü, mütecaviz, haris ve kötü ruhlu adamlar oluyorlardı. Bunlar daha sonra ödedikleri paraları geri kazanabilmek için halka yapmadıklarını bırakmıyorlardı. Para, harç, resim ve rüşvet hırsı içinde tüm ahlak ve hukuk kurallarını yok sayıyor, düzeni altüst ediyor, bu arada da her alanda güçlerine güç katıyorlardı. 16. ve 17. yüzyıllarda iç sorunlar gibi imparatorluğun dış sorunları da büyük bir tırmanış gösteriyordu. Bu nedenle sancak beyleri, paşalar zorunlu olarak sancaktan uzak kalıyorlardı. Bu dönemde yerlerine voyvoda, subaşı ve emirler gibi adamları vekalet ediyorlardı. Ancak bunlar meydanı boş bulunca azdıkça azıyor, tecavüzlerini iyice arttırıyorlardı. Müteselimler, emirler ve subaşılar çok sayıda adamlarıyla birlikte sancakta devriyeye çıkıyorlardı. Bu devriyeler halkı soymak için adeta bahane oluyordu. Kapı adamları, ki bunlara ehli örf de deniyordu, soygunlarına şöyle adlar veriyorlardı. Selamlık, yani selamiye, selametiye, nalbaha, çizmebaha, tavukbaha, kaftanbaha, konak ve gözek akçesi, çuluk akçesi, öşrü diyet, devriye, yani devir akçesi, yemlik, ağalık, ketüdağlık, anber akçesi, devre kirası, huddum akçesi, düzenlik, karşılık, kazık akçesi, otluk, at bekçisi. Mim Çağatay Ulutay, adı geçen eser sayfa 111. Sancak beyleri, paşaların, zorba temsilcileri bu paraları çeşitli vesileler yaratarak alıyorlardı. Örneğin 1640 yılında Saruhan Kadısı Mustafa Öğendi öldürülüyordu. Anadolu Beylerbeyi Mübaşir Yusuf Ağa'yı göndererek katilleri yakalamasını istiyordu. Mübaşir Ağa ise masum halka baskı yapıyor, onları sıkıştırıyor ve haksız yere nalbaha ve öşrü diyet topluyordu. Mim Çağatay Uluçay, adı geçen eser sayfa 111. Kimi yerde vergiler zamansız toplanıyor, kimi yerde de halk aynı vergiyi iki kez ödemeye zorlanıyordu. Beylerbeyi ve sancak beylerinin temsilcileri halkı soymakla kalmıyor, kimi yerlerde namuslarına da tecavüz ediyorlardı. Adana Kadısı Sütte-i Saadetime mektup gönderip vilayeti meskure ahalisi meclisi şehre gelip hala sancak beyi ketü dağları ikişer üçer yüz atlıyla gezip devreylediklerinde evlerimizde konup müft ve meccana yem ve yemeklerin cebra yedirdiklerinden madda evlerimizde olan esbab ve erzahımın nehbü gayret edip ve her birimizi darbüler edip, ırzımızı payimal eyleyip ve sancak beyleri ketü dağları dahi kariye bekariye gezip, hilal-i şerizi şeril ziyadece ve bila sebep zulmen beşer onar bin akçemiz alıp, bu veçile her sene ikişer yüz binden ziyade akçemiz alıp, Mim Çağatay Uluçay, adı geçen eser sayfa 117. Bu arada halka angarya'da yaptırıyor, uhdelerindeki toprakları hiçbir ücret ödemeden köylülere sürdürüp ektiriyorlardı. Müteselimler, voyvodalar, emirler ve diğer ehli örf mensupları kimi zaman da köylüleri yaralıyor ve öldürüyorlardı. Mafyalaşan gruplar bununla da sınırlı kalmıyordu. Timarlı sipahiler, leventler, suhteler, sekbanlar da onların alt gruplarını oluşturuyordu. Sonunda ehli şer de onlara katılıyordu. Ehli şerin mafyalaşması. Adalet örgütünde görev yapan elemanların tümüne ehli şer deniyordu. 16. yüzyıl boyunca cereyan eden gelişmeler tüm devlet mekanizmasını olumsuz yönden etkiliyordu. Bu etkilenme sonucu devlet kurumlarının büyük bir bölümü az ya da çok Celali isyanlarının bir parçası haline geliyordu. Ne var ki başlangıçta bu kurumlar arasında temiz kalabilen devlet kadrolarının başında ehli şer denilen adalet kadrosu yer alıyordu. Nitekim özellikle ehli örfün isyan ve şikayet olaylarına bulaşarak mafyalaşması karşısında onları ehli şer yani kadılar ve naipleri kovuşturuyor, yargılamaya çalışıyordu. Bu durum mafyalaşan ehli örf ile ehli şeri karşı karşıya getiriyor, devletin bu iki bürokratik kadrosu birbirine karşı kimi gizliden kimi de açıktan amansız bir mücadeleye girişiyordu. Devlete ve halka karşı eylemlere girişen tüm yasadışı güçlerin kovuşturulması ve dolayısıyla bunlarla mücadele edilmesi yetkisi kadılarda bulunuyordu. Ellerinde hiçbir kuvvet bulunmayan, hele silahlı güçlerden yoksun olan bu hukuk adamları, mafyalaşan devlet ricali ve ümera ile eşkıyalaşan alt gruplar karşısında tam anlamıyla savunmasız bir durumda kalıyorlardı. Mafyalaşan ehli örf ve buna bağlı yasa dışı güçler kolayca kaba kuvvete ve şiddete başvurabiliyor, insanları öldürüyor, malk ve mülklerini yağmalıyor, hatta namuslarına bile el uzatıyordu. Buna karşılık kadıların tek silahı durumu İstanbul'a bildirmek ve şikayet etmek olabiliyordu. Ne suçluları kovuşturup tutuklatabiliyor, ne yargılayıp cezalandırabiliyorlardı. Kadıların istekleri doğrultusunda hareket etmesi gereken ehli örf ise tam aksine kadıları çalışamayacak duruma düşürmek yönünde çaba sarf ediyorlardı. Sancak beyleri veya subaşıları ters düştükleri kadıları ya da naiplerini tutuklatıyor, işkence ediyor, zorla paralarını alıyor ve hatta yaralayabiliyorlardı. Aslında yasal zeminde kadılar sancak beylerini yargılama yetkisine sahip bulunuyorlardı. Bu nedenle ehli şehrin yetkileri ehli örfün çok üzerinde sayılırdı. Ancak ellerinde silahlı güç bulunmaması nedeniyle girişilen her sürtüşme veya çatışmadan adalet mekanizması zararlı ve yenik çıkıyordu. Bu da adalet mekanizmasının halkın gözünde güvensiz bir kuruma dönüşmesine neden oluyordu. Adalet mekanizması giderek prestij kaybediyor, kadılarıyla naipleri ise zavallı bir duruma düşüyordu. Tüm olaylar mafyalaşan ehli örfe yarıyor, meydan onlara kalıyordu. Bunlar köylünün topraklarından uzaklaşmasını fırsat biliyor, daha fazla araziye ve emlaka el koyuyor, çiftlikleri ele geçiriyor, servetlerine daha fazla servet katıyorlardı. Ehli örfün günden güne zenginleşmesi karşısında adalet mekanizmasında görev alanlar zaaf göstermeye başlıyor, ehli şer de bozulma emareleri gösteriyordu. Böylece mafyalaşan hukuk adamlarına daha sık rastlanıyordu. Nitekim bazı kadılar naiplerini aracı yaparak soygun ve yağmaya onlar da katılıyorlardı. Aydın Sancağı Bey'i İstanbul'a kadıları şikayet ettiği için yolladığı mektubunda naipliklerin köhne ve mürteşi kişilere verildiğini, böylelerinin de il üzerine çıkarak halka zulüm ettiklerini belirtmiş. Aydın'a bağlı Erbaz Köyü halkı toplu dilekçelerle hatta kimisi de doğrudan doğruya başşehire vararak kadıları olan Muhittin'den şöyle dert yanmışlardı. Adı geçen kasabayı iltizamla idaresine alan Ali Subaşı ve onun dostu olan Selçukoğlu adında kişiler, çengi cariyeler edinip birbirlerinin evlerinde geceler yiyip içip cümbüş yapmaktaydılar ve kendilerini bu eğlenceye kaptıran birçok kişiler fakir ve muhtaç duruma düşmüşlerdi. Adı geçen kadı bütün bu eğlence ve sefaatlerin içinde bulunuyordu. Hatta hizmetkarlarından birisi Hüseyin adlı kişinin bostan bekleyen oğlunu yakalayıp boğazına tülbent takarak ırzına geçmesi için ahlaksız kadıya götürürken Süleyman Ketu da karşı düşerek çocuğu kurtarmış. Mustafa Akdağ, adı geçen eser, sayfa 252.